Ayrım 15. Nermin Bezmen, Sırça Tuzak, sayfa 192. Zorba Ziyaretçi. Cuma sabahı erken saatler. Aydınlık, iddiasız ılık bir sonbahar günü başlamak üzereydi. Evin kapısının önünde Celal arabanın yanında beklemekteydi. Kapı açıldı ve Berke ile Amber'in göründüler. Erkeğin üzerinde bej rengi bir takım elbise vardı. Genç kadın ise krem rengi keten pantolon ve gömlekle sanki hala yazdan bir günü yaşamaktaydı. Kulaklarındaki küçük top inci küpeler ve nikah yüzüğünden başka takısı yoktu. Saçlarını at kuyruğu yapmış, ayaklarına düz makasenler giymişti. Kocasını arabaya kadar geçirip öptü. "Kendine iyi bak," dedi. "Sen de canım, beni bıraktıktan sonra seni götürsün Celal." "Gerek yok canım, kendi arabamla giderim. Ofise gelecek misin sonra? Bir problem çıkmazsa evet. Görüşürüz o zaman. Haydi sevgilim, hoşça kal." Berke karısının dudağına çabuk bir öpücük kondurdu ve arabasına bindi. Amber'in açık camdan elini uzatan kocasının elini avuçladı ve yüzünde aydınlık bir gülüşle onun çenesini okşadı. Berke karısına fısıldadı. "Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun, değil mi? Ben de seni. Güle güle canım. Umarım günün iyi geçer. Haydi Celal, gidelim." Celal şoför mahalline geçmeden önce "İyi günler Amber'in hanım," dedi. Genç kadın başını arabanın camından kaldırıp gülümsedi. "Sana da iyi günler Celal." Araba hareket etti ve kocasıyla bir kez daha birbirlerine el salladıktan sonra Amber'in koşar adımlarla eve girdi. Doğru mutfağa ilerledi. Hadiye ocağın başında bir tencereyi karıştırmaktaydı. Kaşığı onun elinden alıp pişmekte olan muz uz çikolatanın kıvamına baktı ve altını kapadı. "Tamam Hadiyeciğim, bu pişmiştir. Hemen kaselere boşalt. Soğuyunca dolaba yerleştirirsin. Üzerlerini kapamayı unutma. Benim fırlamam lazım." Amber'in mutfaktan çıkmak üzereydi ki telefon çaldı. "Hadiyeciğim, sen bakar mısın lütfen? Çıktı der not alırsın. Geç kalıyorum." Hadiye telefonu açmıştı bile. "Merhaba Beste Hanım," dedi. Amber'in derhal geri döndü ve gözleriyle tamam işareti yaparak avizeyi Hadiye'nin elinden aldı. "Alo Beste, günaydın canım." Bir taraftan da sessizce Hadiye'ye yukarıdan çantasını getirmesi için işaretler yapıyordu. "Besteciğim, bu sabah yokum maalesef. Şimdi hastaneye fırlamak üzereyim." "Yok yok, merak etme, bir şey yok. Haftada bir gün fabrikadaki kadın işçiler veya işçilerin hanımlarıyla programım var. Aile planlaması. Bugün de onlardan biri." Hadiye kendine göre koşar adımlarla istenen çantayı getirmişti. Nefes nefeseydi. Amber'in bir taraftan konuşurken diğer taraftan da telefonu kulağıyla omzu arasına sıkıştırdı ve mutfak masasının üzerindeki cep telefonu ve birkaç dosyayı çantasına yerleştirmeye başladı. "Ama sen istediğin zaman gelebilirsin Besteciğim," dedi. "Annenin dolapları bıraktığı gibi duruyor. Anahtarları malum yerde." "Peki sen nasıl istersen. Ben sanırım kısa bir an için zaman hesabını yapıp ekledi. Sanırım saat 2 gibi evde olabilirim." "Oldu canım. O zaman buluşuruz. Hoşça kal." Ahize'yi yerine bırakıp kapıdan rüzgar gibi çıkarken "Haydi kolay gelsin Hadiye," diye seslendi. Koridordan ilerlerken hala sesi duyuluyordu. "Beste Hanım benden erken gelirse sen ikramını yaparsın." Aniden tekrar mutfak kapısında belirdi. Geri dönmüştü. Hızlı bir tempoda son diyeceklerini sıraladı. "Berke Bey'in iki gömleği var. Elde yıkanacak. Unutma, sakın sıkma. Askıyı asıp bırak. Ahşap askı değil, plastik. Fujerinde suyu azalmış. Onu doyuruver. Haydi kolay gelsin." Tekrar süratle yok oldu. Hadiye muz uz çaklat kaselerinin başında onun ardından gülümseyerek baktı. Başını iki yana salladı. İyi ki gelmişti Berke Beyler eve. Zehra Hanım'ın ardından duyulan gam, kasvet biraz olsun dağılmıştı sayelerinde. Hele çocuklar, onlar yeniden hayat vermişlerdi eve. Üstelik ev kapanmadığı için Safranbolu'ya dönmek zorunda da kalmamıştı. Sağ olsunlar, tutmuşlardı onu. Cuma sabahı Refet Vardar'ın bürosu. Refet Vardar elinde telefonu ileri geri yürüyerek konuşmaktaydı. "Selçuk, hiç arama Bora," dedi. "Bu iş tamamen benim inisiyatifimde olmalı. Babanla da konuştum bu konuyu. Pazartesi günü kurulda sessizce halledeceğiz. Tamam mı? Sen katiyen buna karışma. Sadece kendi işini yürütmeye bak." O anda oda kapısı vuruldu ve açıldı. Gelen Selçuk'tu. Refet Bey, Bora'yla olan görüşmesini hemen kesme ihtiyacı hissetti. Seni daha sonra ararım. Haydi eyvallah. Selçuk üzgün, pişman bir ifadeyle amcasının kabulünü bekliyordu. Gel dedi Refet Bey, yüz ifadesindeki ciddiyet değişmeden. Amcacığım, sizden özür dilemeye geldim. Geç kalmadın mı? Beni affedebilecek misiniz? Refet Vardar cevap vermeden masasına doğru yürüdü. Selçuk onun arkasından yürürken, lütfen amca dedi, çok özür diliyorum. Amcası masasının üzerindeki Seher'in resmine baktı. Halandan nasıl özür dileyeceksin dedi ve bakışlarını ona çevirdi. Biliyorum, biliyorum. Artık çok geç ve içimde ukde kalacak. Ama en azından sizin affettiğinizi bilirsem bir nebze huzur bulacağım amca. Lütfen. Yüzünün ifadesi gerçekten allak bullaktı. Refet Vardar onun hüzün ve pişmanlık dolu bakışlarından etkilenmişti. Sert yüz ifadesi yumuşadı. Yürüyerek ona doğru yaklaştı. Yaptığın çok ama çok yanlıştı. Ama benim oğlum gibisin. Özrünü kabul ediyorum. Selçuk'un gözleri parıldadı. Sağ olun. Refet Vardar onun sırtına ardı ardına iki kez sevecenlikle vurdu. Kaybettiği oğlunu tekrar bulmuş bir babanın bakışı vardı yüzünde. Ne var ki Refet Bey'in bilmediği, Selçuk'un onu çok etkileyen üzüntüsünün aslında gerçek olduğu ama Seher'e yaptığı kabalıkla hiçbir ilgisi olmadığıydı. Selçuk, kendi kurguladığı kavganın kontrolsüz gidiyor olmasından duyduğu huzursuzluğu taşımıştı amcasının odasına. Ama kılıfını iyi uydurmuştu. En azından amcasıyla sulh yapmıştı. Onun kuvvetini tekrar yanında hissediyor olmak moralini düzeltmişti. Bundan cesaret alarak yarım bırakmış olduğu bir başka konuya girdi. Amca, hatırlıyorsunuz, Berke ile ilgili bazı bilgiler sunacaktım size. Evet dedi Refet Vardar. Yine zorlama kararlar vermek durumunda kalacağını düşünerek sıkıntılı. Bunu babanla da paylaşmak istiyorum. Babamla? Evet. Şüphelerin her neyse Vecdi'nin de bilmesi gerek. Masasının üzerindeki telefonu çevirdi. Vecdi, Selçuk burada müsait misin? Bekliyorum. Az sonra Vecdi Vardar odaya girdi. Selçuk belli etmemekle beraber sıkıntı içindeydi. Babasıyla çocukluğundan beri kendisini hiç rahat hissetmemişti zaten. Ama özellikle son zamanlarda onun ahlak derslerinden yorgunluk duyuyordu. Vecdi Bey içeri girer girmez lafı her zamanki gibi hiç uzatmadan konuya getirdi. Evet, nedir Berke ile ilgili söyleyeceklerin? Amcama da söylediğim gibi Berke Astaş'ın hesabından kendi arzusu doğrultusunda tasarruflar yapıyor. İşçilere ikrami olarak hisse senedi dağıtmış. İşçi ve personel çocuklarına burs vermiş. Bunlar hoş şeyler dedi Vecdi Vardar. Ama yönetim kurulundan geçirmemiş hiçbirini. Kaynakları neymiş diye sordu Refet Bey. Açık hesap olmalı. Emin misin dedi babası. Selçuk bilmiş bir pozla. Başka türlü nasıl olabilir ki diye cevapladı. Peki bu bahsettiğin hisselerin gerçekten dağıtıldığından nasıl eminsin? Selçuk babasından çekinen fakat iddialı bir tavırla konuştu. Çalışanlarımız içinde akrabalığı olanlar var. Böyle şeyler gizli kalmaz. Bilirsiniz. Cevabından kendisi memnun kalmış olmalıydı. Bilgiç bir tavırla dudaklarını bükerek olduğu yerde gerildi. Babası ve amcası birbirine baktı. Tamam dedi Refet Bey, bundan sonrasını biz hallederiz. Selçuk eliyle tamam, hoşça kalın anlamında bir işaretle ikisini de selamlayıp odadan çıktı. Bora'nın da Hans Peter'in de anlattıkları ile ilgili bir şey söylemedim kendisine. Neden dedi Vecdi Vardar ağabeyine dönüp. Refet Vardar yanmamış sigarayı dudağına koyup dişleri arasında döndürdü. Belki de hiç gerek kalmayacak Vecdi. Bana biraz zaman ver, yönetim kuruluna kadar. Düşündüğün nedir? Mümkün olduğunca sessiz, hatta Selçuk'un dikkatini çekmeyecek ama onu pasifize edecek bir şey düşünüyorum. Bana zaman ver lütfen. Sen bilirsin ama bu işin fazla uzamaması lazım. Berke işine ne diyorsun? O çok daha kolay. Berke'ye açıkça bu dağıttıklarını nereden karşıladığı sorulabilir. Makul çocuktur. İzah etmekte bir sakınca göreceğini sanmıyorum. Hayret, her kuruşu kuruldan geçirdiğini biliyordum halbuki. Anlayacağız dedi Refet Vardar, ağzında buruşmuş sigarayı masasındaki kül tablasına bırakırken. Vecdi Bey, Bana gelişmeleri haber verirsin abi dedi ve kapıya yöneldi. Sonra durup döndü ve ekledi. Bu defa Selçuk'a olan zaafın yine ağır basmaz umarım. Bu cevap beklediği bir cümle değildi. İçinde kalmış bir rahatsızlığı yüksek sesle ifade etmişti. O kadar. Elini sallayarak odadan çıktı. Refet Vardar masasına yerleşti ve parmaklarını sümenin üzerinde sinirli vuruşlarla oynattı. Bütün bu sorumluluktan, karar vermek, taraf tutmak zorunda olmaktan yorulmuştu. Artık evinde oturup sadece müzik dinlemek, kemanını çalmak istiyordu. Sıkıntılı bir nefes alıp arkasına dayandı. Aynı anda koridorun diğer ucunda Selçuk odasına doğru yürümekteydi ki telefonu çaldı. "Ne haber Muzaffer? Nasıl gidiyor? Umarım iyi. Kurula kadar amcamla babamı hazırlamaya çalışıyorum. Benim oyum sende biliyorsun. Ama halamın hisselerini temsil etmiyorsun artık." Selçuk odasının önüne gelmişti. İçeri girip konuşmaya devam etti. Berke'nin eli çok güçlendi. "Peki benden istediğin bir şey var mı? Hele bir kuruldaki iskemleyi kapayım, o zaman mücadeleye hazır ol. Çirkin olacak." Muzaffer'in kaba kahkahası duyuldu. "Fark etmez, ben zaten çirkin adamım." Selçuk masasının arkasına geçip oturdu. Tabanına basıp iskemlesini iki yana döndürdü. Keyfi yerine gelmişti. Rekabeti hiç mi hiç sevmemesine rağmen zihnindeki ve ruhundaki çirkinlikleri paylaşan birileri olduğu zaman mutlu oluyordu. Hadiye son birkaç saattir ağır, telaşsız bir tempoyla amberinin talimatlarını ve her gün yapması gereken mutat işleri sıraya sokmuş çalışmaktaydı. Süratle bahçeye giren ve kapının önünde park eden arabanın sesini duymadı. Kapı ısrarlı bir şekilde üst üste çaldığında üst kattaydı. O aşağıya inene kadar sabırsız misafir birkaç kez daha zili basmaya devam etti. Kapıya geldiğinde kendisine tembih edildiği gibi önce cam gözden baktı ve neredeyse dudağı uçuklayacaktı. Muzaffer yüzünde hiddetli bir ifadeyle dışarıda durmaktaydı. Eli zilde, sinirle tekrar bastı ve kapıyı yumrukladı. Hadiye senelerdir aynı evde sinirlerini kontrol edemediği zaman onun neler yapabileceğini görmüştü. Kapıyı zinciri üzerinde araladı. Muzaffer kapıyı itti ama daha fazla açılamayacağını fark edince zoraki bir sırıtışla elini içeri doğru uzattı. "Ne oldu Hadiye kız? Beni içeri almayacak mısın?" Genç kız çok ürkmüştü ama onu daha fazla kızdırmaktan da korkuyordu. "Rica ederim Muzaffer Bey, ne demek? Yalnız hanım ile bey evde yoklar da ondan. Daha iyi ya, onlarla işim yok benim. Bana ait bir şey var, onu alıp gideceğim. Haydi aç bakayım şimdi şu kapıyı, yoksa nasılsa açarım biliyorsun." Evet, Hadiye biliyordu. Yıllar evvel bir kez daha onun kapalı kapıyı nasıl açtığına şahit olmuştu. Ne arabaların camı, ne bahçede saksı iskemle kalmıştı ama kapı açılmıştı. "Eşyanızı alıp gideceksiniz, değil mi?" Tek güvencesi Muzaffer'in kendisine vereceği sözdü. Adama itimat edilmese bile. "Başka işim yok lanet evde." Hadiye yavaşça zinciri yerinden çıkardı. O anda Muzaffer kapıyı hışımla itip içeri daldı. Elindeki büyük siyah çantayla doğru salona ilerledi. Hadiye onu takip ederek arkasından geldi. Muzaffer büyük cam ekranlı vitrinin kapısını açtı. Hadiye o anda aldandığını anlamıştı. Buradaki her şeyin Seher Hanım'ın aile yadigarı eşyaları olduğunu çok iyi biliyordu. Muzaffer vitrindeki galle vazoları birer birer çıkarıp masanın üzerine dizmeye başlamıştı. Genç kız çaresizlik içinde ellerini birbirine kavuşturup avuçlarını sıvazladı. Bir şeyler söylemek, adamı durdurmak istiyor ama cesaret edemiyordu. Ani bir kararla cesaretini toplayıp geldi ve vitrinin önünde durdu. "Muzaffer Bey, bunu yapamazsınız," dedi. "Ev bana emanet, bu evden hiçbir şey çıkaramazsınız." Muzaffer onun gösterdiği cesarete şaşmış bir ifadeyle baktı ve sonra kolundan tutup sert bir şekilde kenara doğru çekti. "Benim tepemi attırma, yerini bil," diye gürledi. Hadiye daha bir hafta önce bahçe kapısını aralık bırakıp telefonda konuştuğu gece eve giren yabancıyı hatırladı. Bundan sonra suçsuz olduğunu anlatması mümkün olmayacaktı. Artık kimseyi inandıramazdı, işinden olacaktı. Ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Halini acındırarak durumu çözmeye çalıştı. "Lütfen Muzaffer Bey, Berke Bey'le konuşup böyle gelin. Ne olur beni zor durumda bırakacaksınız, lütfen." Muzaffer vazoları çıkarmış, şimdi karşı taraftaki kütüphaneye doğru yönelmişti. Raflarda duran özel ilk basım kitapları indirmeye başladığında Hadi'yi ağlamaklı yine yakardı. ''Bana söz vermiştiniz, kendinize ait eşyaları alacaktınız. Bunların hiçbiri size ait değil ki.'' Ama onu dinleyen yoktu. Başına geleceklerin bundan daha kötü olamayacağını düşünerek kararını verdi. ''Berke Bey'e telefon ediyorum şimdi.'' dedi ve telefona doğru ilerledi. Muzaffer onu önce kale almamıştı ama telefona yaklaştığını gördüğü an elindeki kitapları bıraktı ve onun arkasından yetişti. Hadiye'nin iki kolunu hırsla sımsıkı tuttu ve sarstı. Sonra bütün gücüyle arkaya doğru itti. Hadiye çığlık atarak fırladı ve yere düştü. Düşerken kendini koruyamadı ve başını yere çarptı. O an inleyerek hareketsiz yığıldı kaldı. Bahçede duran yabancı arabanın yanından geçip cibini park eden Beste, sonbahar kokusunu içine çekerek eve doğru yürüdü. Kapıya geldiğinde aralık olduğunu görünce tedirginlik hissetti. Kapıyı iterek seslendi. ''Merhaba Hadiye.'' Telaşla içeriye girdi. Görünürde kimseler yoktu. Salondan ilerleyip yemek odasına baktığı zaman masanın üzerine dizilmiş galle vazoları, karşı tarafta açık kitapları çıkarılmış rafları gördü. Hemen cep telefonunu çıkardı. Tam yardım çağırmak üzereydi ki köşede yerde yatan Hadiye'yi fark etti. Hemen ona doğru koşup yanına çömeldi. Genç kız inleyerek kıpırdandı. ''Hadiye, iyi misin? Beste Hanım, o burada, Muzaffer Bey.'' Hadiye Beste'den destek alarak kalkmaya çalıştı ama başı döndü ve yine uzandı. ''Dur,'' dedi Beste, ''sakın kalkma. Şimdi yardım çağıracağım. Kendisi nerede Melun'un?'' Hadiye göz ucuyla yukarı kata çıkan merdiveni gösterdi. Beste'nin yüzünü ateş basmıştı. ''İnanamıyorum, bu ne cüret?'' dedi. Dişlerinin arasından nefret dolu bir sesle ve merdivenlere doğru ilerlemeye başladı. Aynı anda yukarıda koridordan Muzaffer'in sesi duyuldu. ''Yer yarılıp da içine mi girdi bu meret? Hey, Hadiye kız!'' söylenerek bağırarak basamaklardan inmeye başlamıştı. Aşağıda Beste'yi gördüğü anda durdu ve dudaklarına arsız bir gülüş yerleşti. Küstahlığını saklayamayan, zoraki bir nezaketle konuşarak merdivenlerden inmeye devam etti. ''Oo Beste, cici kızım, ne güzel seni burada görmek. Ne arıyorsun burada Muzaffer?'' Beste'nin sesi kızgınlık, nefret doluydu. Elinde bir türlü çeviremediği cep telefonu uyarı işareti gibi durmaktaydı. Muzaffer sakin, pişkin bir tavırla onun yanından geçip salona geri dönerken cevapladı. ''Sadece bana ait birkaç şeyi almaya gelmiştim. Bu eve ancak sahibi izin verince girebilirsin ve senin böyle bir iznin yok. Yaptığın iş kanunsuz, polis çağıracağım.'' Muzaffer masanın üzerine ayırmış olduğu eşyalarda gözünü gezdirdi. Birden kararını değiştirmiş gibiydi. Kapıya doğru çıkmak üzere döndü. ''Buna hiç gerek yok. Ben zaten aradığımı bulamadım. Yine de polis çağıracağım. Ne diyeceksin polise? Aldığım, zarar verdiğim hiçbir şey yok. Kapıyı da hizmetkarınız açtı. Sadece eski karımın evine başsağlığı dilemeye gelmiştim. Hepsi bu.'' Antreye doğru ilerlerken bir kez daha kararını değiştirmiş gibi tekrar salona geri geldi. Masanın üzerindeki vazolardan en gösterişli olanını aldı ve Beste'ye dönerek konuştu. ''Bak ne diyeceğim, Berke'ye söyle, bu evde bana ait bir çanta olacak, siyah deri bir evrak çantası. Onu bana teslim edene kadar hiç değilse bu parça bende kalacak.'' Beste aile yadigarını onun elinden almak üzere bir hamle yaptı. ''Buna hakkın yok. O parçalar nesillerdir ailemizde.'' Muzaffer üstelenirse vazoyu yere bırakacak gibi tuttu. ''Eğer çantam bana verilirse bu parça da ailede kalmaya devam eder. Basit bir takas.'' Küstah bir sırıtışla ekledi. ''Bir şekilde rehin kabul edin.'' Beste onun ardından bir hamle daha yapmak istedi ama faydasız olacağını bildiğinden vazgeçti. Sokak kapısının kapanan sesi duyuldu. Hadiye yerde oturmuş, gözleri dehşet içinde bakıyordu. Beste'nin beti benzi atmış, sinirden elleri titriyordu. Hadiye'yi yerinden kalkmamasını söyleyip cep telefonunu tuşladı. Nişantaşı'nda Park Şamda'nın bahçe tarafında en dipteki masasında Berke ve Vecdi Vardar yemeklerini henüz bitirmişlerdi. Garson kahve ve konyak servisini yapıp ayrıldıktan sonra Berke söze girdi. ''Dayıcığım, teşekkür ederim yemek davetimi kabul edip geldiğiniz için. gelmem gerekirdi. Bu lafları ne kadar dışarıda ve baş başa konuşursak o kadar iyi. Holdingde personelin diline düşerse perişan oluruz. Görünen o ki bu konuda kesin kararlısınız. Benim kararlılığımı bunca senedir tanımışsındır belki. Aynen sana söylediğim gibi durumdan eminim. Selçuk'u hem kurula alamayız hem de kontrol noktalarından uzaklaştırılması gerek. Yalnız bu konuyu ön tartışmaya açmak istemiyorum. Kendisiyle konuşmayı düşünmüyor musunuz? Toplantıdan önce kesinlikle hayır. Ne kadar geç duyar o kadar iyi. Dayıcığım, ben hala bunun ardında Selçuk'un izahını yapabileceği bir sebebi olduğuna inanıyorum. Sebep? Tabii sebebi var. Kendi kasasını doldurmak. Yok, ben o anlamda demedim. Ben Selçuk'un suçsuzluğunu gösterecek bir sebepten bahsetmiştim. O zaman kendini aldatıyorsun. Berke cevap vermek üzereydi ki cep telefonu çaldı. Ekranda Beste'nin adını görünce, "Müsaadenizle dayıcığım, Beste arıyor," dedi ve telefonu cevapladı. "Buyur canım." "Ne? Nasıl olmuş?" "Hemen Celal'i eve gönderiyorum. Ne gerekiyorsa yardımcı olsun. Ben şimdi Vecdi dayımla yemekteyim. Sonra holdingde olacağım. Toplantımdan sonra hemen dönmeye çalışacağım." "Polis mi?" "Hayır. Önce adamın istediğini bir anlayalım. Bunu kendi içimizde halletmemiz gerekebilir. Bahsettiği çantada gerçekten ne var bilmiyoruz." Vecdi Vardar merakla Berke'nin konuşmasını dinlemekteydi. O telefonu kapatır kapatmaz "Hayrola?" dedi. Berke az önce duyduklarını dayısına anlatmaya başladı. Aynı dakikalarda Beste mutfak masasının iskemlesinde Hadiye ile karşılıklı oturmuş, onun alnına buzla pansuman yapmaktaydı. Sokak kapısı açılıp kapandığında Hadiye huylanarak yerinde korkuyla doğruldu. İçeriden Amber'in yaklaşmakta olan sesi duyuldu. "Hadiye, Beste Hanım nerede?" Sözü henüz bitmişti ki mutfak kapısında belirdi. Önce Beste'yi gördü ve gülümseyerek tezgaha çantasını bıraktı. "Buradasın, hoş geldin Besteciğim. Kusura bakma ama biraz gecik." O anda yüzü gözü şiş, saçı başı darmadağın, kafasında buz, ağlamakla oturan Hadiye'yi fark etti ve sözü yarım kaldı. Koşarak yanlarına geldi. "Aman Tanrım, neler oldu sana, iyi misin?" Hadiye bir şeyler anlatmak istedi ama yaşadıklarının etkisinde sinirlerinin kontrolünü kaybetmişti. Ağlamaya başladı. Beste araya girdi. "Muzaffer'in işi. Birkaç dakika arayla kaçırdın şenliği. Az önce gitti." Amber'in bir eli Hadiye'nin kolunda, gözlerini açarak sordu. "Muzaffer mi? Nasıl?" "Ben geldiğimde evdeydi. Bir şeyler aramaya, almaya gelmiş anlaşılan. Bir şeyler de yürütmeye." "Ne gibi?" "Ne bileyim, siyah bir deri çantadan bahsetti. Bir evrak çantası. Neyi varsa içindeymiş. O çantayı istiyor." "Peki eve nasıl girdi?" Hadiye af diler gibi mırıldandı. "Hiç sormayın Amber'in hanım. Ben maalesef kapıyı açmış bulundum." Amber'in ona "seni uyarmıştım" bakışı fırlattı. Hadiye ondan çekindiği belli, zoraki devam etti. "İçeri almak istemedim Amber'in hanım ama tehdit etti. Biliyorsunuz daha evvel Seher Hanım zamanında neler yapmıştı. Açtım ben de. Bana sadece kendisine ait bir şeyler alacağını söyledi." "Nasıl bırakırsın Hadiye? Nasıl müsaade edersin?" Amber'in sesi her zamanki alışılmış yumuşak, anlayışlı tonundan uzaklaşmıştı. Hadiye ikinci kez sebep olduğu hadiseden artık suçsuz kurtulmasının mümkün olmayacağından emindi. Hem yaşadıklarının hem bundan sonra karşılaşacaklarının korkusuyla ağlamaya başladı. "İlk senin röntgenini çektirmemiz lazım. Sonra konuşuruz detayları. Ama önce Berke'yi aramalıyım." "Abim şimdi aradım ben," dedi Beste. "Haberi var. Celal'i gönderiyor hemen. Kendisi de toplantı bittikten sonra gelecek." Amber'in gözyaşları içindeki perişan Hadiye'ye bakarken sebep olduklarına çok kızmasına rağmen ona acımadan edemedi. Sesini yumuşattı, başını okşadı. "Haydi sus artık, olan oldu. Şimdi öncelikli olarak seni kontrolden geçirtelim. Celal gelir gelmez çıkarsınız hastaneye." "Kendimi attım önüne Amber'in hanım, inanın o zaman fırlattı beni yere." "Ne kapıyı açsaydın ne de kendini Muzaffer'in önüne atsaydın." "Çok korkuttu, açmak zorunda kaldım." "Korktuğun insanı dışarıda tutarsın Hadiye. Bu kadar basit bir kural bu." Çok geçmemiş Celal gelmişti. Yüzü kıpkırmızı, telaş içindeydi. Endişeli bakışlarla Hadiye'yi arabaya götürmek üzere koluna girdi ve evden ayrıldılar. Amber'in ve Beste bir müddet mutfakta olanların şaşkınlığından kurtulmak için oturdular. Neler oluyor Beste diye sordu Amber'in. Yolunda gitmeyen bir şeyler var kesinlikle. Her şey ne kadar üst üste geliyor. Haklısın. Beraber salona geçip Muzaffer'in ardında bıraktığı dağınıklığı toparladılar. Götürdüğü vazonun yeri boş kalmıştı. Ne dersin dedi Amber'in, birer kadeh içki sinirlerimize iyi gelir mi? Harika olur. Az sonra verandadaki şezlonglara uzanmış, ellerinde soğuk beyaz şarap kadehleri, biraz daha sakin bir kafayla olanların üzerinde gitmekteydiler. Biliyor musun, hala inanamıyorum. Nasıl bu kadar cesaret edebildiğine bu adamın dedi Amber'in. Ne olacak, küstah, cahil cesareti işte. Ya biz evde olsaydık, o zaman ne yapacaktı acaba? O zaman cesaret edemezdi, aslında korkaktır. Ama zavallılara gücü yeter. Herhalde bizim evden çıkışımızı bekledi, zamanlaması çok iyi. Benim geleceğimi bilmesi dışında, o adamdan her şey beklenir. Nedir dersin, aradığı çantayı o kadar önemli yapan? Amber'in omuzlarını kaldırdı. Kim bilir, her neyse madem bu kadar mühimdi, neden evden ayrılırken yanında götürmedi dersin? Üstelik Muzaffer'i tanıdığım kadarıyla öyle bir çanta gerçekten olmayabilir de. Bir de sırf istediği bazı kıymetlileri alabilmek için bahane yaratmış olamaz mı? Olabilir, ama ben geldiğimde o yukarı kattaydı. Bir şeyler aramış olmalı, söylenip duruyordu. Beste birden rahatı kaçmış bir tavırla yerinden doğruldu. Sakın dedi, sakın başka bir şeyler almış olmasın yukarıdan. Her şey kilitli yukarıda, ama haklısın, gel bakalım. Sen de annenin eşyalarını ayırırsın. Kadehlerini alıp verandadan içeri geçtiler. Beste annesinin odasına, Amber'in ise Muzaffer'in bahsettiği çantayı bulmak ümidiyle onun seherden ayrılmadan önce kullandığı odaya girdi. Dolapları, çekmeceleri teker teker açtı. Hepsi bomboş, evdeki diğer misafir odaları gibi her an birini ağırlamaya hazır bekliyordu. Yazı masasının gözünde Muzaffer'in gazetecilik günlerinden kalma birkaç kartvizit, satın almayı düşündüğü birkaç cins satın fotoğrafları dışında onun bu odada yaşadığına dair en ufak bir iz yoktu. Amber'in yatağın ayak ucunda duran antika sandığın kapağını kaldırdığında sararmış gazete küpürleri ve mecmualar gördü. Sandığın yanına diz çöktü ve geçmişi olan merakıyla tek tek gözden geçirmeye başladı. Kayınvalidesinin biriktirdiğinden emindi. Belki de 20-25 senelik sanat ve cemiyet haberlerinden oluşan bir koleksiyondu. Keyifle gözden geçirmeye başladı. Beste annesinin dolabından aldığı iki valizi yatağın üzerine yaymış, gardıroptan seçtiği bazı kıyafetleri katlayıp yerleştirmekteydi. Çok hüzünlüydü. Sanki her dokunduğu parçada eskiye ait bir şeyler canlanmaktaydı gözünde, hafızasında. Krem rengi saten askılıktan aldığı uzun, turkuaz ve nil yeşili rengi şifon elbiseyi avuçları arasında okşar gibi tuttu. Dudaklarına tatlı bir gülümseme yayıldı. Yatağın kenarına oturdu ve elbisenin anılarıyla kısa bir yolculuğa çıktı. 15. ayrımın sonu, sayfa 206.